Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'ine desteği gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 43. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Şehit, her hafta olduğu gibi bu hafta da size hikayesini anlatmak istediğim bir müzisyen var. Tanıdık gelen satar demeye çalışıyorum. Ve giderek de böyle olacak. Bir düşünsene, yakın zamanda tamamıyla orijinal olan ne çıktı? Bütün filmler bilindik filmlerin modern versiyonları. Bütün dizilerde daha önce gördüğün şeyler var. Bütün şarkılarda da bazen çok sinsice gizleseler de retro bir öğe var. Kısa bir sessizlik oldu odada. Bruno Mars, stüdyo sandalyesinin neredeyse düşecek kadar ucuna gelmişti. Aç kalmamak için satmadığı son kombinlerinden bir tanesinin aksesuarı annesinin haç kolyesiydi. Bruno'nun tükenen vaktini simgeleyen bir saat sarkıcı gibi hiddetli demeci sırasında huzursuzca sallanıyordu. Karşısında Philip Lawrence ve Ari Levine vardı. Bruno'nun daha önce piyasada isimlerini duyduğu ama ilk kez beraber çalışacağı bir şarkı yazarı ve prodüktör ikilisi. Ya da en azından onlarla beraber çalışmayı umuyordu 22 yaşındaki genç. 4 yıl önce gelmişti ilk kez Los Angeles'a. ABD'nin batı yönündeki takım adı eyaleti Hawaii'de doğmuş, 6 çocuklu müzisyen ailesi üzerinden kendisi de sektöre girmişti. Özellikle Elvis Presley taklidiyle tıfılken bile seyircilerin dikkatini çekmiş, zamanla sadece şarkı söylemeyi değil, birçok enstrüman çalmayı da öğrenmişti. Fakat 12 yaşında anne babası ayrıldığında ailenin ekmek teknesi olan grup da dağıldı. Davulcu abisi ve babasıyla beraber kendini sokakta bulan Bruno, bir şekilde hayatını idame edebilse de konumunu aşan hayalleri vardı. Kardeşinin bir plak şirketi temsilcisine demolarını dinletmesiyle ilk kez Los Angeles'a ayak basmasından kısa süre sonra efsanevi Motown Records'la anlaştı. Sorun şu ki birkaç ay sonra bu anlaşmadan neden verilmeden çıkarıldı Bruno. Ve Kaliforniya'da dar gelirliliğin Hawaii'de dar gelirlilikten çok daha zor olduğunu keşfetti. Kalan birikimleriyle ayarladığı stüdyodaki bu toplantı son kurşunuydu bir bakıma. Hawaii'ye dönerse orada kalacağını, kendini çok öngörülebilir, çok vasat bir hayata mahkum edeceğini biliyordu. Tek ihtiyacı olan bir tane hit şarkıydı. Philip ve Arne'nin de tam da bu göreve uygun olduklarına tüm benliğiyle inanıyordu. Kısa sessizliği tenezzülle kesti Philip. Abi geç bunları. Plak şirketlerine yapacağın demeci duymak için gelmedik buraya. Zaten yememişler ki, şutlamışlar seni. Bruno'nun genel kariyer endişeleri ana münhasır bir korkuya dönüştü aniden. Mükemmelliyetçi mizacından da ötürü bu toplantı için bile itinayla hazırlanmış, DJ her şeyi önceden detaylı bir şekilde düşünmüştü. Ama bu çıkış fazlasıyla beklenmedikti. Derken o birkaç saniyenin soğukluğu ve belirsizliği içerisinde Philip'in gergin yüz ifadesi birden sıcak bir bilgeliğe eridi. Belli ki bu retro kafaları seviyorsun. En çok tutacağını düşündüğün şey olduğu için değil, tutkulu olduğun müzik bu olduğu için yapmak istiyorsun oğlum. Bezgin yüzündeki gülümseme yeniden dirildi Bruno'nun. Kimleri tırtıklıyoruz? Sen ondan haber ver. Biraz önceki kıpır kıpır haline dönerek tekrar konuşmaya başladı şarkıcı. Müzik tarihinin en efsanevi isimlerinden seçmeler uçuşuyordu sözlerinden. The Police'den Little Richard'a, Phil Collins'den Journey'e, Bob Marley'den Freddie Mercury'ye. Ama belki en çok adlarını saydığı kişiler eski R&B'cilerdi. Henüz R&B tabiri yeni yaratılmışken, hatta tür henüz soul ve funk'tan tam olarak ayrılmamışken R&B yapan R&B'ciler. Teddy Riley, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Bobby Brown, James Brown, Stevie Wonder, Sly Stone ve daha niceleri. Özellikle Afrikan Amerikalı olan Philip şoktaydı. Bu yarı Puerto Rico, yarı Filipinler asıllı çocuk, 22 yaşındaki birçok siyahi gencin bile duymadığı kişileri biliyordu. Daha önce anlayamadığı iki şeyi çözmüş oldu o anda. Gerçek adı Peter Jean Hernandez olsa da babasının ünlü bir güreşçiye ithafen koyduğu Bruno lakabını Latin müziğinden çok farklı bir şey yapmak istediği için benimsediğine ve Bruno'nun çoğu Motown'la özdeşleşmiş bu eski R&B sanatçılarının hayranı olarak kendisinin Motown'dan atılmış olmasından neden bu denli olumsuz etkilendiğini. Ama bu olumsuzluğu motivasyona dönüştürecekti artık. Philip'le Ari konuyu anlamışlardı ve çalışmak için sabırsızlanıyorlardı. Nothing on You single'ı bu ortaklıktan çıkan ilk çalışma oldu. Ana akım hip-hop'ın elektronik dans müziğiyle daha iç içe olduğu 2009 yılının maskot rapçilerinden B.O.B.'yi de dahil eden bir tekli. Genç solistin bu noktadan itibaren 4 yıl şaşmayacağı çizgiyi az çok oturttu Nothing on You. Global ekonominin giderek çöktüğü, gelir uçurumunun giderek açıldığı, iklim krizinin giderek kötüleştiği bir dünyayla gelecek ezici durgunluk ve nevrotik materyalizm popüler kültüre yansımamıştı henüz. Lady Gaga'ların, Katy Perry'lerin ve Jessie J'lerin gürültülü, nostaljik, renkliliğe dayalı müzik yaparak dünyanın gözdesi oldukları bir dönemde Bruno Mars da bu akımın eril temsilcisi haline geldi hızlıca. Just the Way You Are, The Lazy Song ve Grenade gibi şarkılar ne çok beyaz, ne çok siyahi, ne tamamen çocuksu, ne de bir çekirdek ailenin beraber dinleyemeyeceği kadar yetişkin şarkılardı. Ve bu geniş kitle şarkıları fazlasıyla hünerli bir dansçı da olmasıyla beraber nitelikli şovmeni bir süperstar yaptı. Çoğu süperstar gibi de markasının büyümesiyle tam olarak kendi istediği şeyleri yapmaya gittikçe daha çok heveslendi Bruno. O adeta kitabını yazdığı 60'lar ve 70'ler R&B akımını günümüz kültürüne uyarlamayı başlıca projesi haline getirdi. Treasure ve Uptown Funk şarkılarını ardından da muazzam 24K Magic albümünü yarattı. Nostalji ile güncellik sadece müzikte değil sözlerde de buluşuyordu bu eserlerde. Her George Clinton'ı anımsatan synth vuruşuna karşın sadece 2015 yılından sonra çıkmış bir trap şarkısında duyulabilecek davul programlamaları ve bas tonları vardı. Her Babyface'in klasik romantizmini anımsatan şık şarkı sözüne karşın yer yer eğlenceli argolar, esprili böbürlenmeler vardı. Sonra tarihi kalitede bir canlı performans döneminin de ardından bir süreliğine kayboldu Bruno Mars. Belki anksiyetik mükemmeliyetçiliğini durdurak bilmeden uygulamaya koyduğu 7 yıllık bir sürecin sonunda yorulmuştu. Belki de PR'cılarının fazla skandallaşmasına izin vermedikleri kokain kullanımı gibi sorunları nüksetti ve sağlığına yatırım yaptı. Belki de ana akım kültürün gittikçe karanlıklaştığı bir dünyada o gürültülü, nostaljik renkliliğine bir yer bulamadı. Ta ki Dr. Dre destekli, zaten Bruno Mars'ın hip-hop bir varyantı olarak görülen yetenekli rapçi, şarkıcı ve davulcu Anderson .Paak'la beraber bir albüm yapana kadar. Fazlasıyla Bruno Mars bir sound'un, fazlasıyla ona özgü bir güncel nostaljinin bir bölümü daha. Ama belki de geçirdiğimiz pandemi sürecinden ötürü sadece gençliğinde aşık olduğu seslere duyduğu nostaljiyi paylaşarak içimizi rahatlatmakla yetinmiyor gibi geliyor Bruno bu bölümde. Silk Sonic albümünün özlemi kendi geçmiş zamanlarımıza duyduğumuz bir özleme dönüşüyor bazen. Ve belki de o zamanlarımızın saflığını bugünkü hayatımızda bulmaya davet ediyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Ulaş Şiit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Podcast dinle.